Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Seyfettin Bey.
Merhaba,
yayındayız.
Günaydın, merhabalar, yayına girdik.
Evet.
Ekonomik gidişat hakkında neler söyleyeceğiz bugün, ne var önde gelen konu?
Valla bugün ben biraz Türkiye'den düşün, tabii Türkiye bütün küresel aslında durumu kapsayacak bir konudan, daha doğrusu gelişmeden, düşünsel düzeyde de olsa şimdilik ondan söz etmek istiyorum. Nedir meramım? Malum belki yarım yüzyıl, belki daha fazla zamandır aslında iktisat, işte yeni klasik iktisat dediğimiz ana akımın tamamen egemenliği altına girdi. Nobel ödülleri, işte ünlü iktisatçılar, işte Amerika'nın, hatta Avrupa'nın en iyi üniversitelerinde yer bulabilmek için mutlaka bu akımın mensubu olmak gerekiyordu belki hala. Ayrıca yayınları ona göre, bunların dergilerinde yapmanız gerekiyor vesaire. Ama tabii şeyi de etkiledi, iktisat politikalarını da. Şimdi bunun kurumlardan bir tanesi, bu ortodoksi diyelim kısaca, kurumlarından bir tanesi tabii ki Uluslararası Para Kurumu, IMF. Bunu uzun uzun şimdi açık radyo dinleyicilerine anlatmama gerek yok. IMF'in rolünü Türkiye bizzat yaşadı son yarım yüzyılda. Ne yaptığını biliyor. Ama bu kurum giderek şüpheye düştü. Ya da aslında bu işte ana akım, ortodoks ekonomi, onu da kısaca aslında özetlemem lazım. Yani ne yaptı, ne yapıyor? Valla esas odağına, tabii ki hedefine büyümeyi aldı. Dengeli bir büyüme. Kriz çıkartmayacak. Maksimum ne kadar ekonomi büyürse, dolayısıyla kişi başına gelir, ne kadar artarsa o kadar iyidir. Şimdi bunu yapmak için ne lazıma dair kafa yoktu. Birçok modeller, matematik tabii bazlı, modeller geliştirildi. Etik, ahlaki, halbuki iktisat doğduğunda 19. yüzyılın sonunda, hatta 20. yüzyılda Keynes bile iktisatçı aslında filozof da olmalı diyordu. Başka tabii şeyleri de, vasıflara da sahip olması, yani çok daha geniş görüşlü bakması gerekir diyordu topluma ve ekonomiye, ama bunlar sonra unutuldu. Böyle
hatta
bir kişi,
şey, çok özür dilerim. Adam Smith, evet. Adam Smith ahlak filozofu olarak geçiyor. Yani
aynen,
bir ekonomist
tabii,
olarak
yani
değil.
Ekonominin, çağdaş ekonomi biliminin diyelim, tırnak içinde biliminin kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith'in de o ünlü tabii şeyi,
milletlerin
yani
refahı,
katkısı, evet odur. Zaten felsefeyle de çok uğraştı. Neyse. Şimdi ama oradan buraya gelindi. Ve IMF ama birkaç yıldır burada bir tereddüte düştüğü çok açıkça görüldü. Neden? Çünkü bir kere bu ortodoks sistemde, biraz önce söyledim, etkinlik, yani nasıl efficient olarak kaynaklar kullanılır. Çok özünde bu. Tabii bir sürü sorun var. Her zaman böyle olmuyor ama piyasa ekonomisine acaba nerede gerektiği kadar müdahale edilmeli, teşviklerle, şunla bunla, insentivlerle. Onun peşindeydi ama hep hedef, odak, işte kişi başına gelir, ne kadar arttırırız. Şimdi ondan sonra ama son 20-30 yılda, ki buna dair özellikle Piketty'nin de çok etkili olduğu yaptığı çalışma, malum nasıl servet eşitsizliği, gelir eşitsizliği zaten giderek büyüdü ama esas servet eşitsizliği, evet, kapitalizmin 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyılın ilk yarısında ki o muazzam eşitsizlik noktasına geldiğini gösterdi. Ama daha önemli şeylerde, yeni bunlara işte challenges diyor, yeni meydan okumalar ortaya çıktı. Bunların en başında da tabii şey var, küresel iklim meselesi var. İklim değişikliği meselesi var. Yani burada doğrudan insanlık aslında tehdit altında gelecek. Şimdi bunlar tabii bu dar kapsamlı diyelim büyümeye, ekonomik büyümeye, kişi başına gelir artışına odaklı ve bunu nasıl yaparız, maksimize ederiz programıyla, ajandasıyla tabii çelişmeye başladı çok açık bir şekilde. Yani bu ana akım ortodoks iktisattı. Mesela sistem meseleleri artık hiç konuşulmaz oldu. Ama halbuki kapitalizmde yaşıyoruz ve aslında bu gelişmelerin temelinde de, bu yeni meydan okumaların, yeni büyük sorunların temelinde de tabii ki bir sistem meselesi de var. Şimdi dolayısıyla bu hoşuma gitti. Çünkü IMF'in bu tereddütlerini izliyordum ama bir aylık şey vardır. Uluslararası Para Fonu, Finance and Development diye bir dergisi vardır. Bana da yolluyor her ay. Bakıyorum ilgiyle. Bunun son sayısının özel bir sayı, başlığı ekonomi nasıl değişmeli? Yani burada kasıt ekonomiden, sistem olarak ekonomi değil de economics, yani iktisat bilimi ya da işte ana akım aslında onu kastediyor. Bu ana akım ortodoks iktisat nasıl değişmeli? Dergi hemen hemen %80 ölçülür bu konuya ayrılmış durumda. Ne yapmışlar? Gitmişler önde gelen iktisatçılara. Bunların bir kısmı Nobel ödüllü, bir kısmı Nobel ödülüne aday, iktisat Nobel ödülüne aday iktisatçılara ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Ve tabii çok ilginç bir manzara çıkıyor ortaya. Bu bir dönüm noktası olabilir. Küresel, özellikle onun üstünde duracağım daha çok. Ama derginin editörü Gita Bhatt takdim yazısında aslında meseleyi ortaya çok net bir şekilde koyuyor. Diyor ki dünya acilen şu meydan okumalarla yüz yüze gelmek zorunda, bunlarla başa çıkmak zorunda. Bunları da sıralıyor. Birinci sırada iklim değişikliği. İkinci sırada artificial intelligence, yapay zeka. Yapay zeka neden bir tehdit oldu? Tabii olmayabilir. İnsanlığın yararına da kullanılabilir. Darun Acemoğlu son kitabında bundan çok söz etti, analiz etti. Ama şey de olabilir. Şimdi büyük sorunları, şu bunun üstünde duramayacağım. Belki başka bir gün, başka bir programda dururuz. Bunu nasıl regüle edeceklerini bilemiyorlar. Çünkü bu devrim öyle IT, yani information technology devriminden çok daha hızlı gittiği ortaya kondu. Evet. Yani şey, yetişemiyor buna. Hani nasıl regüle edeceğiz? Nasıl bunu hakim olacağız şey olarak, kamu olarak? Çünkü bunu özel firmalar geliştiriyor. Özellikle temel hardware şeyini. Bunlar çok bir avuç, bir iki tane, bilemedin üç tane. Bunları mutlaka çekmek, kontrol altına almak lazım. Neyse, bu konuyu bir başka zaman konuşuruz. İki numarası bu tehdit olarak. Üçüncü numara demografik change. Bu malum işte nüfus düşüşü ve ne olacak, emeklilerin hali meselesi. Dördüncü, tabii bu önemli bence. Belki iklimden sonra iki numara bu olmalı. Sosyal, toplumsal ve ekonomik eşitsizlik. Yani İkmetri'nin dergisinde tabii bunun bir artık el atılması gereken sorun olarak zikredilmesi bence tabii ki önemli. Bir de en son jeopolitik şeyler, çatışmalar. Bu da tehdit eden hale geldi. Çünkü hele bu Gazze şeyinden sonra, biliyorsunuz, şey ve Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndan sonra yani 3. Dünya Savaşı çıkar mı diye ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin arası giderek açılıyor. Daha önce bir işbirliği kötü gidiyordu. Şimdi adeta düşman kamplar haline geldiler vesaire. Şimdi burada tabii bu programda ben esas olarak bu küresel iklim meselesinden söz etmek istiyorum. Onunla da ilgili
Bir kesinti oldu galiba. Duyulabiliyor mu? Evet, biz evet. Bağlantı tekrar sağlanana kadar biraz üzerinde duralım. Yani ben de hemen bu şeyi, servet dağılımı, eşitsizliği konusunda Türkiye'de de dikende çıkmış olan bir şey var.
Evet, Seyfettin Bey, biz sizin son cümlelerinizi duyamadık. O sırada yayından düştünüz.
Evet, şey diyordum. Yani iklim evet. Eşitliği üzerinde bir önemli yazılardan bir tanesi. Bununla ilgili sorun nerede kaynaklanıyor? Ondan bahsedeceğim de ona değinmiş. Ama ondan önce çok kısaca çok hoşuma gitti. Yani biraz önce dedim ya, iktisatçılara soruyor, Nobel İktisat ödülü almış ya da aday. Bunların hepsi, bu şeydeki dergidekilerin hepsi aslında bu şeye mensup. Bu ortodoks ana akım iktisada mensup insanlar. Bunların içinde bir tanesi çok ilginç bir itirafını okumak istiyorum, çevireceğim. Angus Deaton, Nobel İktisat Ödülü, söylediğim gibi şeyde, Princeton'dan, şöyle diyor: pek çok diğerleri gibi ben de bir süre önce, recently, düşüncemi değiştirme ihtiyacımı duydum.
Çok önemli.
Evet. 50 yarım yüzyıldan belki fazla zamandır biz iktisatçılar şeyin üstünde hep durduk. İşte bu, hani nasıl kişi başına gelir arttırılır, nasıl etkin bir ekonomi vesaire. Ama diyor ki aslında bizim çok daha geniş bir perspektiften bakmamız lazım. Güce bakmamız lazım, power'a. Felsefe ve etiklere dikkate almamız lazım. Evet, etkinlik, efficiency önemlidir ama diğer değerler de önemlidir, toplumsal değerler vesaire. İşte ve bir de tabii ki diyor ki şey olmalıyız, yani fil dişi kulelerden, kulemizden aşağıya inip humility, nasıl çeviririz bunu?
Tevazu,
bravo. Tevazu olmalıyız. Öbür şeylere de saygı göstermeliyiz ve beraber çalışmalıyız.
Buyursunlar, bekleriz gerçekten. İnsinler de kulelerden yanımıza.
Şimdi bu tabii ilginç bir dönüm noktası. İklime gelecek olursan oradan da şeye geleceğim, bu büyüme takıntısına. Çünkü çok ilginç bir şey de yer alıyor. Ya, bir analiz yapılmış, ülkeler sıralanmış, kişi başına gelir bir tarafta, öbür tarafta da işte bu mutluluk anketleri, yaşam standardı, refahı, hani paraya bakarak değil, gelire değil, genele daha geniş bir perspektiften hayata baktığın zaman soruluyor. Bu anketler yapılıyor Türkiye'de de, bütün dünyada. Bir de onu koymuş, çok ilginç bir şey, ona değineceğim birazdan. Şimdi Rachir Agarwal, sanıyorum Rachir Agarwal, işte o da şeyden, Kennedy School'dan, sanırım belki Pakistan veya Hint kökenli olabilir, o da tanınmış bir iktisatçı. Inclusive Growth'tan, yani bütüncül büyümeden, kapsamlı büyümeden söz ediyor, yazısının başlığı öyle. Bir örnek vermiş. Bu iklim değişikliğinde diyor ki 35 dolarlık bir ton başına şey koyduğumuzu ya da bunun önerildiğini topluma düşünün. Vergi. Şimdi bu vergiye karşı çıkanlar şeyi hiçe sayıyorlar diyor o zaman. Gelecek kuşakların refahını vesairesini hiçe sayıyorlar.
Hatta yaşama, yani hakkında. Şimdi, evet.
Yani biz şimdi bugün, yarın ve işte nispeten bizim kuşağın yaşam süresine bakarak burada iktisatçılar olarak nasıl kişi başına geliri arttırırız ve bu sayede işte daha çok, daha iyi otomobillere sahip oluruz, daha iyi evde otururuz, işte daha çok tatile gideriz. Çünkü iş oraya geliyor sonuçta. Bunu nasıl geliştiririz diye buna kafa yormak başka diyor. Bir de gelecek kuşakların, insanlığın geleceğini dikkate alan, acaba o zaman büyümeye farklı bakılmak zorundadır diyor. Bunu tabii diyor, karşı çıkıldığı zaman bunu o zaman gelişmekte olan ülkeler de tabii ki tereddüt edeceklerdir diyor. Bana ne, ben de o zaman bu yoldan gideceğim, iklim değişikliği falan bilmem, ya da çıkarsınlar bana bunun maliyetini ödesinler. Ben de bir an önce çevre, çünkü bu maliyetli bir iş, çevreyi koruyan, yani salınım esas olarak, değil mi? Sizin çok iyi bildiğiniz konu, Açık Radyo dinleyicileri de bunu çok iyi biliyorlar. Bu maliyetli bir iş, bu iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için belki de geç bile kalındı. Ama bu arada bir parantez açayım. Ya geçenlerde ben de bu bilgiyi edindim. Çin bu konuda çok radikal bir tavır almış. Bravo. Kömürden vazgeçmek üzereler. Çünkü güneş enerjisiyle üretilen elektriğin birim maliyetini kömürün altına indirmeye başarmışlar. Ve Çin'de hani Mercedes ve BMW'ler dışında neredeyse şeyli araba, dizel ve benzinli araba kalmamış. Muazzam bir elektrik şeyi var, üretimi. Tabii bu tek başına yeterli değil ama yine hiç yoktan iyi. Amerika'da biliyorsunuz bir de bunları ucuza üretiyorlar. Amerika ciddi vergiler koydu bunlara. İthalatı zaten o yüzden de iyice gerildi araları. Neyse, bu parantezi kapatayım. O zaman kuşakları ve insanlığın geleceğini hiçe sayıyoruz. Ona bakmak zorundayız diyor.
Evet, onların yaşam hakkını.
Evet, yaşam hakkı meselesi. Şimdi bunların tabii modellere dahil edilmesi gerekiyor diyorlar hepsi. Modellerimiz son derece, tamam çok sofistike matematik modeller ama dünyanın gidişatıyla, yaşamın gidişatıyla, tehditlerle yüz olduğumuz tehditleri içermiyorlar. Ve o zaman demek ki çok daha geniş bir perspektiften, adeta işte kurucu babalarının, iktisadın kurucu babalarının şeylerine, problematiklerine dönüş yapmamız lazım. Onların ajandasına dönüş yapmamız lazım. Tabii ki bugünkü tehditlerle ilgili olarak işte biraz önce o tehditlerin neler olduğunu IMF resmen ilan ediyor. Biz biliyorduk tabii bunları ama dediğim gibi demek ki bir şeyler değişmeye başlamış. Bu şeye gelmek istiyorum. Biraz önce sözünü ettiğim grafik, çok hoş bir grafik. Şunu bulayım da. Hı hı. Evet. Şimdi bu hepiniz spektrum dediği, yani işte biraz önce de söyledim, o şey yaşamı değerlendiren yaşam standartını, sadece parasal gelir değil, kişi başı gelir değil, değerlendiren anketlerin sonuçlarıyla ülkeleri önce şeye göre sıralamış ama bu şeye göre, işte yaşam standartlarına göre, ama aynı zamanda işte bunların içinde açıkça ilk sıralarda acaba kişi başı gelir itibariyle hani çok gelişmiş yüksek gelirli ülkeler mi var, yoksa diğer ülkeler mi var, böyle bir adeta şey gibi, sümüklü böcek kabuğu gibi bir grafik yapmış. Hoş bir grafik. Şimdi burada ilginç şey şu. İlk dört sıra, tabii ki ilk başta şeyler mavi boyalı, koyu mavi, sonra giderek açılıyor orta gelirliler. Kırmızılar da en düşük gelirliler. En başta mavilerden başlıyor en yaşamını, standartlarına en yüksek değeri veren ülkeler. Tabii ki maviler hakim. Birinci sırada merak edebilir dinleyicilerimizde Finlandiya var, Danimarka var, İzlanda var. Dördüncü sırada ilginç İsrail varmış. Ama bu tabii Gazze'den sonra hala İsrailler acaba yaşam standartlarından geniş bir perspektifle baktıklarında ne kadar memnunlar doğrusu. İnsan merak ediyor. Neyse, gidiyor bu böyle Nederland falan. Fakat yani bir aşağı yukarı 20. sıralardan itibaren orta gelirli ülkeler yaşam standartlarını önemli şeyler, değerlendirme yapmışlar. Bunların içinde iki tane ülke hemen dikkat çekiyor. Costa Rica ve Romanya. Sonra devam ediyor. Uruguay var vesaire vesaire. Hatta ilk defa en düşük gelirli, en yoksul ülkelerden bir tanesi, ki bu Nikaragua, yüksek gelirli ülkelerden, ki bunların içinde Japonya var, ondan sonra işte Portekiz var, Kore var vesaire, bunlardan daha yaşam standartlarının, yaşamlarını değerlendirirken çok daha yüksek puan vermişler. Şimdi bu tabii sonuna doğru orta gelirli ve yoksullar yoğunlaşıyor. Bu şu demek, tabii ki gelir önemli. Yani çünkü gelir o ortalama, işte kişi başı gelir sonuçta, hele gelişmemiş ülkelerde ya beslenme, barınma sorunlarını halledememiş sağlık, demektir evet. Çoğunluğu. Bunların tabii ki gelirlerinin arttırılması lazım, hiç kuşku yok. Ama mesele bu gelirler arttırılırken acaba eski usulden, yani işte yok fosil yakıtlarla şunla bunla arttırılmak yerine acaba daha işte yeni teknolojilerle, güneşle, rüzgarla vesaireyle yapılabilir mi? Bu da yatırım gerektiriyor. Bunlara mutlaka yardım edilmesi lazım. Bu yardımı da tabii ki ne yapacak? Zenginler yapacak. Bunu nereden bulacaklar? O zaman işte o da gündemde. Hatta pek çok multi trilyoner dolarla, kendi programda söz etmiştik, kurdukları bir dernek var. Diyorlar ki servet vergisi uluslararası küresel düzeyde bunlara uygun olsun. Bu paralarla da gelişmekte olan ülkelerin, yoksul ülkelerin işte iklim değişikliğine karşı verilen mücadelede yardımcı olunsun. Çok doğru, çünkü aynı zamanda bu büyük gelir adaletsizliğine de kısmen bir, en azından sembolik de olsa şey olacaktır, müdahale olacaktır. Öbür taraftan da tamam, ama yaşam standartlarıyla ilgili değerlendirmenin sadece kişi başı gelirle değil, çok daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini. Demokrasi varsa, özgürlükler varsa, tabii ki diğer sorunları demokrasiyle yenip yiyip içemezsin yoksullukta. Ama bunlar olduğu zaman da tabii ki başka türlü bakabilir. Çok zengin bir diktatörlük ülkesinde, burada vallahi Çin'de yapılmadığı için yok, onu göremedim bu anketler. Ama sonuçta tabii ki bunlar da çok önemli. Artı bir de tabii giderek şeye de geliyor, bir dayanışma ekonomisi meselesi. İnsanların kendi tamamen şeylerine kapanmış bir şekilde, kendi hanelerine, aileleri odaklı, bunu nasıl en işte zengin hale getiririm şeyinden çıkıp, davranışından, hedefinden, hayatı bu perspektiften, sadece bu mercekten bakmaktan çıkıp daha geniş bir mercekten beraber nasıl kalkınabiliriz? Nasıl yapayım? Toplumsal aktiviteler de çok önemli. Ama tabii sonuçta gene de dönüp dolaşıp mesele aynı yerdeyiz. Hala bir küresel, bu iklim değişikliği ile ilgili bir küresel irade, dünya çapında bir irade ve bütün bu işte yapılması gerekenlere, vergiler, ondan sonra bunların işte şeylere destek olarak verilmesi, yoksul ülkelere büyümeyi nasıl tekrardan modellerimizde şeyleri de dikkate alarak, çevreye verilen zararı, insanlığa verilen zararı psikolojik olarak vesaire, bir de mantaliteleri nasıl değiştirebiliriz? Yani şu araba konusundan da öyle, biliyorsunuz ya, yani otomobil, tamam otomobil sahipliği kaldıramazsın ortadan, ama daha mütevazi olabilirler. Üstelik bunların elektrikli hiç olması olmasından büyük yarar var. Yani insanların yaşam tarzının da değişmesi lazım, ama bunun kararını tabii hükümetler veremez. O zaman çok açık bir diktatörlük, orwelliyen bir dünyaya doğru gidersin. Hem demokrasi içinde ve özgürlüklere saygılı olacaksın, ama aynı zamanda bu büyük meydan okumaların maliyetlerini de bir şekilde dağıtacaksın. birilerine yükleyeceksin. Evet. Bunun için mutlaka küresel işbirliği gerekiyor.
Evet, aynen öyle.
Avrupa yapamaz ki.
Seyfettin, biterken süre bir tek şey eklemek istiyorum ben de izninle.
Tabii, rica ederim.
Dolar milyoneri olan Erica Payne aynı zamanda aktivist. Bu senin demin sözünü ettiğin işte muhakkak bir vergi reformu, hatta evet, devrimi yapılması gerektiğini söylüyor. Şöyle bir rakam vermiş. 2020'den bu yana 5 milyarder servetlerini ikiye katlarken bu dünyadaki en yoksul insanlardan 5 milyon daha da yoksullaştı. Milyarderler roketlerini uzaya uçururken çocuklar açlıktan mahvoluyor. Fazla para fazla güce dönüşürse bu hepimiz için bir tehdittir. Özgürlük ve demokrasiye sahip olma şansını korumanın tek yolu, bu gezegeni ve insanlığı kurtarmanın da tek yolu aşırı serveti vergilendirmektir diyor. Kendisi de bir zengin.
Tabii. Çok iyi yaptın Ömer. Teşekkür ederim. İşte bir tarafta tabii böyle görüşler de var ama sonuçta dönüyoruz, danışıyoruz. Bu şeyde, bu güce dönüşme meselesi de Deaton'un ilk söylediği, biraz önce Angus Deaton'dan söz ettim. Diyor ki biz diyor, bu gücü diyor artık modellerimize ve kapitalist sistem meselesi. Bir sistemde yaşıyoruz.
Evet, ve sistemin değişmesi sistem gerekiyor.
Bunu da artık yeniden düşünmeye başlamamız lazım diyor. Burası çok önemli.
Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Herhalde süreyi bitirdik maalesef.
Tamam.
Önümüzdeki haftalarda en temel meseleler.
Bu arada size de kolaylıklar diliyorum. İnşallah Açık Radyo bu haksız şeyi nasıl diyeyim yani hücumu mu var? Yaptırım çok hafif kalıyor. Bu saldırıyı.
Bir önemli duyuruda bulunduk. Evet, bir önemli gelişme de oldu. Şeyi durdurma.
Yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Aa, mahkemede. Evet. Bu evet, yeni haber.
Evet, bugün duyurduk biz. Daha doğrusu dün akşam duyurduk.
Dün akşam duyurduk. Bu sabah da onunla girdik konuya. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Seyfettin.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.